Merhaba, ben Erdi Özdağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Mobility'nin ikinci sezonunda ikinci bölümde karşınızdayız. Daha önce dediğimiz gibi Mobility'nin içeriğini bundan sonra sizler de belirliyor olacaksınız. Bu bağlamda ilk büyük yeniliği de bu programda yaptık ve bir önceki bölümde sizden gelen istekler doğrultusunda son yapacağımız haber aslında sizin beklentilerinizi karşılayacak, sizden gelen konular üzerine şekillenmiş bir haber olacak. Ona gelmeden önce tabii gündemimizdeki ilk haberlerle, ilk başlıklarla başlayalım. İlk haberimiz Xperia Z ile ilgili olacak. Xperia Z, Ocak ayında tanıtılan ve tanıtıldığı günden bu yana belki de teknoloji dünyasının, teknoloji kamuoyunun en çok konuşulan akıllı telefonu olan Xperia Z, Türkiye'de de lanse edildi. Dün itibariyle en azından basın tanıtımı yapılmış oldu. Çünkü Türkiye satışı Mart ayında gerçekleşti bu telefonun. Biz de donanım.haber.com olarak gittik, cihazı yerinde kullandık. Zaten bir ön inceleme videosunda sizlerle paylaştık. Ancak o videoya sığmayan söyleyeceğimiz başka şeyler de olacak Xperia Z ile ilgili olarak. Öncesinde aslında şunu söyleyeyim ben Ender. Şahsen Xperia Z'yi çok beğendiğimi söylemem gerekiyor. Özellikle tasarım anlamında belki de şu ana kadar gördüğüm en güzel görünen telefon olma yapısına sahip Xperia Z. Hani masaya koyduğunuzdan itibariyle mutlaka birilerinin dikkatini çekecek bir tasarıma sahip Xperia Z. Donanım bazına bakıldığında ise şu an için konuşmak gerekirse eğer belki de piyasanın en güçlü birkaç telefonundan bir tanesi. Tabii geleceğe dönük olarak bir değerlendirme yapacağız seninle, ancak kağıt üzerine bakıldığında tasarımı, donanımı ve kamerasıyla pek çok kişinin ilgisini çekecek telefon olduğunu söyleyebiliriz.
Kesinlikle donanım olarak Sony'den uzun zamandır beklediğimiz artık o rekabetçi donanımları Xperia Z ile görmeye başladık ve Sony ekstra da piyasada olmayan birçok telefondaki farklı özellikleri de Xperia Z'de sunarak kullanıcılara aslında şu anki rekabetin bir miktarı da önüne geçtik ki bunların en büyük başında su geçirmezlik, darbe ve toza karşı dayanıklık geliyor. Onlara detaylıca değiniriz. Donanım anlamında baktığımızda ise Full HD ekranların belki de Türkiye'ye girecek, hacimli olarak gelecek, hani üreticiler tarafından resmi olarak sokulan ilk telefonu olacak. O yüzden de birçok insan Full HD telefonları bekliyorlar ve o ekranların görüntü kalitesini merak ediyorlar. Onları da deneme imkanı bulunacak. Tabii Xperia Z'ye baktığımızda Sony'nin özellikle akıllı telefon tarafında, marka tarafında da çok sevilen bir marka olduğunu biliyoruz. İncelemelerde de sen de görüyorsun, ben de görüyorum. Yorumlarda da sık sık kullanıcılar işte Sony'nin telefonlarından bahsediyorlar. Ve Sony'nin akıllı telefonları özellikle bu Xperia serisiyle çok popüler oldu. Kullanıcılar da bu yönde taleplerini bizlere belirtiyorlar ve Xperia Z'de hakikaten hem sunduğu donanımıyla hem ekstra özellikleriyle Android camiasının amiral gemilerinden biri bir süre olacağını kesinlikle söyleyebiliriz.
Tabii kuşkusuz şöyle bir gerçek var. Sony demek, yani yüksek kalite demek. Tüm teknoloji dünyası için sadece bunu akıllı telefonlara indirgemek doğru olmaz. Hani 7'den 70 herkes için Sony belli bir kalitenin simgesidir. Kesinlikle. Herkesin evinde özellikle belli dönemler çerçevesinde bir Sony televizyon girmiştir. Ben hani kendi evimde televizyon alırken diyordum, babamın bildiği tek marka Sony'di mesela. Kesinlikle. Sony alalım, iyi olsun, uzun süre kullanalım.
Tabii Japon
kalitesi. Bir daha bir televizyon alma masrafına girmeyelim tarzında yaklaşım bilimsemişti özellikle babamın jenerasyonu. Tabii daha sonrasında pek çok sektörde rekabet arttı. Sony'de yeni iş alanlarına girdi. Akıllı telefon pazarı içinde Sony Ericsson birlikteliğine son vererek Ericsson'daki hisselerini satın aldı ve bu taraftaki stratejisini yeniden belirledi. Xperia Z'de Sony'nin belki de üzerindeki o Ericsson yükünü attığı, gerçek anlamda rekabetçi olabileceği ilk telefon olarak gösterilebilir. Evet, Xperia Z belki çok iddialı bir telefondu, ancak en yüksek performans segmentine çok uygun
kesinlikle
bir
değil.
Telefon değildi. Çift çekirdekli işlemcisi vardı ve belli açılardan
tasarım fazla anlamında da sıkıntıları vardı.
Tasarım anlamında da tabii görece değişmekle birlikte bizim açımızdan sıkıntıları olan bir telefondu. Ancak Xperia Z Sony'nin tüm eksiklerini kapattı. Hatta elinde ne kadar teknoloji varsa hepsinin üzerine koyduğu telefon oldu. Kamerası çok güzel. Exmor RS sensör kullanıyor. Başka açılardan bakıldığında örneğin su geçirmez yapıya sahip olması büyük avantaj. Ve bu bağlamda da lanse edildiği gün itibariyle çok konuşuldu. Twitter'a bomba gibi düştü ve bugüne kadar da herkesin konuştuğu, belki de 2013'ün en çok konuşulan telefon oldu en azından takvim bazında şu ana kadar geçen süre zarfı itibariyle. Tabi aslında yaptığımız incelemelere gelen yorumlara yönelik de bir takım değerlendirmeler yapalım. Şimdi ilk başta şöyle bir soru var. Telefonun kasası hakikaten çok narin bir yapıya mı sahip? Hani şunu söyleyelim, telefonun hem önü hem de arkası cam. Yani malzeme, asıl malzeme camdan oluşuyor. Yani HTC'nin One X sayesindeki polikarbon malzeme ya da diğer bazı telefonlarda kullanılan metal, alüminyum malzeme yerine bu telefonda cam kullanıldığını görmekteyiz.
Nexus 4 gibi düşünebiliriz.
Yani bir polikarbon malzemenin yüksek mukavemetini bu telefona beklemek çok doğru olmaz. Sonucunda evet, standart camlara göre güçlendirilmiş bu cam var. Endüstriyel malzeme mühendisi açısından
olarak
kimyasal olarak çok ciddi güçlendirmeler yapılmıştır illaki. Ancak hani en nihayetinde bu telefon su geçirmese de, toza karşı dayanıklı olsa da herhangi bir telefonu göstereceğimiz kullanım, asgari kullanım dikkatini bu telefonda göstermemiz gerekiyor. Bizim incelememizde telefonun üzerinde oluşan bir deformasyonu göstermiştik biz. Hani oradan o deformasyonun yola çıkarak bazı hani sorular da geldi bize. Şunu söyleyelim, bizim oradaki amacımız hani bu telefonunda diğer telefonlar gibi sert darbelerde deforme olmaya, hani kasasının bu etkilerden etkilenebileceği, bu yaşanacak olaylardan, kötü olaylardan etkilenebileceğini göstermek istemiştik. Hatta şu anda yönetmen arkadaşımıza söyleyeyim, bir de fotoğraf ekranı evet. getirsin. Bu fotoğrafta yine bizim video incelemenin altında koyduğumuz galeride de var. Yani şu an gördüğü üzere plastik kısmın deforme olduğunu görmekteyiz. Tabii bize gelen, bizim inceleme şansı yakaladığımız telefon, öncül mühendislik örneği diyebileceğimiz.
Ve elden ele gezen
bir telefon. Elden ele gezen bir telefon. Dolayısıyla hani kasası nispeten sıfır bir telefona göre biraz daha yıpranmış bir telefonda. Ancak demek istediğimiz şu, bu telefonda diğer telefonlar gibi sert darbelerde, evet suya karşı dayanıklı olsa da, toza karşı dayanıklı olsa da, olası bir sert darbede kasası deforme olmaya, yıpranmaya müsait bir telefon.
Kesinlikle, zaten hani deforme olmayan bir telefonu beklemek de yanlış olur. Şu anki malzeme mühendisliğine baktığımızda, kullanılan malzeme tiplerine baktığımızda neyi ne kadar zorlarsan zorla bazı şekilde ufak veya büyük çapta deforme olduğunu görüyoruz. Hani kimisi az olur, kimisi fazla olur, kimisinin boyası kalkar, kimisinin işte üstü çizilir, alttan başka renk çıkar. Hani bunlar olabilir.
Tabii yani şu anda örneğin hani iPhone 5 kullanıcılarına bakıyorum ben. Bir boya atma vakasını yaşayan çok sık yaşayan etrafında çeşitli kullanıcılar var. Bu bağlamdan şunu söyleyebilirim ben belki. Şu anki akıllı telefonlar arasında bizim kullanma şansı yakaladığımız telefonlar için konuşmak gerekirse, malzeme açısından polikarbon malzemenin sanki daha iyi sonuç verdiğini çıkarımına varabiliriz aslında.
Tabii ki piyasada zaten özellikle çizilmeye ve darbeye karşı dayanıklı malzemelerin olduğunu görüyoruz ama belki de bu telefonun su geçirmez ve toza karşı dayanıklı yapısı itibariyle bu malzemeleri kullanamaya da olabilirler. O yüzden şimdi hani direkt yargılamak yerine bir de bu telefonların ekstradan çok fazla dolaştığını ve özellikle bu tarz tanıtımlarda da kullanıldığını düşünürsek her eline alan telefonu bu telefon darbeye karşı dayanıklıymış deyip hani belli bir yükseklikten yere bırakıyor. Sen de inceleme sırasında hani jacuzzi'nin içine attın, oradan çıkardın, farklı yerlere koydun, farklı zeminlere koydun. O yüzden bu telefonların ekstra normal bir kullanıcının kullandığından fazla aşınması çok normal. Zaten demin de dediğimiz gibi bir telefondan hani hiçbir şekilde çizilmeyeceğini, kırılmayacağını veya deforme olmayacağını beklemek de hata olur.
Evet, ben de şunu söyleyebilirim. Xperia Z'nin malzeme kalitesi, kasa kalitesi anlamında ekstra bir soru işaretine gerek yok. Bu telefon su geçirmez özellikle. Su geçirmez derken bir yorumda bir takipçimiz, bir üyemiz hani ısrarla 2-3 yorumda bu telefonun suya düşürülmediğini düşünmüş. Bizim video içerisindeki kurgumuz, telefon su altında da video çekebildiği için suya düştüğü an itibariyle onboard kameraya geçelim. Yani telefonun kendi kamerası üzerinden görüntüye devam edelim şeklindeydi. Ancak o kullanıcımız, takipçimiz ısrarla 2 yorumunda da bundan bahsettiği için şimdi yine yönetmenden rica edelim, yönetmenimizden o görüntü ekranlara getirsin. Şu an görülüyor, telefon su içerisinde. Biz çok deneme yaptık. Jacuzzi içerisinde telefonu ısrarla birkaç kez arka arkaya attık, soktuk, çıkardık. Zaten gömleğim de o yüzden ıslandı. Yani telefon kesinlikle su geçirmez. Bu açıdan güzel bir telefon. Hani basit böyle havuz altı görüntüleri çekmek için, havuz içerisinde eşle dostla bir takım görüntüler çekmek için su altı görüntüleri kullanılabilir. Ama bunun dışında tabii saatlerce çekmek mümkün tabii, değil. Sonucunda 1 metreye kadar 30 dakika boyunca Sony çekim garanti ediyor. Ancak bundan sonrası için telefon riske girebilir. Malzeme kalitesiyle ilgili şunu da söyleyelim. Hani telefonun arka kısmı cam olması itibariyle maalesef parmak izi tutmaya çok müsait bir yapıda. Ya arka tarafında sert bir kılıf, şeffaf, bu görünmez invisible kılıflardan kullanmak gerekecek ya da sık sık bezle silmek gerekebilir. Bunun dışında tabii Xperia Z ile ilgili aslında konuşulabilecek çok şey var. Biz bir kısmını zaten videoda söyledik. Bir kısmını da yapacağımız kapsamlı incelemede belirteceğiz. Ancak genel olarak telefonu çok beğendiğimizi söylememiz lazım. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Telefon donanım bazında 2013'ün en güçlü telefonu olmayacak. Muhtemelen birkaç ay içerisinde saf işlemci gücü açısından ikinci plana düşebilir. Evet, bir telefon alırken işlemci gücü belki tek başına önemli değil.
Tabii ki.
Daha yavaş bir işlemcisi vardır ama uygulama üzerinde o kadar iyi optimize edilmiştir ki çok daha yüksek verim verebilir. Kaldı ki Snapdragon S4 işlemcisinin çift çekirdekli versiyonlarının tekrar ölçüden daha hızlı olduğu yerler olduğunu da biliyoruz. Ancak yine de hani ben bir telefona 1500-2000 lira para vereceğim, İşlemcisi en hızlı olsun diyenler için Cortex A15 tabanlı Exynos 5 gibi ya da Nvidia Tegra 4 gibi işlemcilere sahip telefonların da önümüzdeki birkaç ay içerisinde Mart, Nisan gibi piyasaya çıkacağını dikkate almakta fayda var.
Tabii ki bu telefonlar bu süreçte duyurulacak. Hatta birçoğu bu ay içerisinde, ayın sonunda gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'nde duyurulacak. Ama bu telefonların önce hani genelde Avrupa'ya ve Amerika'ya, ondan sonra da ülkemize geldiğini düşünürsek
Mayıs Haziran'a olabilir.
Xperia Z'nin büyük ihtimalle yılın ikinci yarısına kadar en güçlü donanımları telefonlar arasında yer alacağını da söylemek yanlış olmaz.
Evet, Xperia Z ile ilgili 3 aşağı 5 yukarı söyleyeceklerimiz bu kadar. Çok beğendiğimiz bir telefon oldu. Tasarım kesinlikle anlamında özellikle şu ana kadar gördüğümüz en güzel telefonlardan bir tanesi. Kapsamlı incelemesini yapmak için zaten sabırsızlanıyoruz. Kapsamlı inceleme için özel bazı gayretlerimiz de var. Belki önümüzdeki günlerde bir sürpriz yapabiliriz. Bunu bekleyip göreceğiz tabii. Hani kesin söz veremiyoruz. Bunu gerçekleştirmemiz takdirde sizle karşıda mahcup olmak istemeyiz açıkçası. Ama Xperia Z ile ilgili olarak hem tasarım anlamında hem de sahip olduğu özel donanımlar itibariyle yılın en çok konuşulan telefonlardan birisi olmaya devam edeceğini kesinlikle bakabiliriz. Buradan Samsung'a geçelim. Samsung'la ilgili haberimiz En azından bu haberimiz cihazlar dışında başka bir gelişmeyle ilgili olacak. Gelen bir haber var. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Samsung'un ülke dışından alınan cihazlara yazılım güncellemesi vermeyeceği konuşuluyor. Bu ne demek? Yani eğer siz Türkiye'de Almanya'dan aldığınız bir Samsung Galaxy S3 kullanıyorsanız yeni servis eğer devreye girerse telefon otomatik yazılım güncellemesi kuramayacaksınız. Yani Android 4.2 güncellemesi çıktığında yazılım güncelle butonuna bastığınızda karşınıza yazılım güncellemesi yok cevabı alacaksınız. Ya da eğer biraz daha profesyonel bir kullanıcıysanız yani telefonu root edip custom ROM'ları yani özelleştirilmiş ROM'ları kurmak gerekecek.
Tabii ki o imkan devam edecek.
Samsung'un tabii böyle bir strateji benimsemesinin arkasında belli başlı nedenler var. Satılan telefonların hangi ülkede ne kadar satıldığını takip etmek istedikleri konuşuluyor. Ancak günün sonunda Türkiye'nin tabii Türkiye üzerine biz konuşmak gerekirse eğer vergiler nedeniyle pahalı aldığımız telefonlara karşı bazı kullanıcılar yurt dışına telefon getirmek istiyor. Kesinlikle. Ancak eğer buradaki tercihiniz Samsung olursa ve bu haber gerçeğe dönüşürse eğer bu pek mümkün olmayacak gibi görünüyor.
Şimdi haberin detaylarına baktığımda aslında bu haberin gerçek olmayacağını daha çok aklıma mantığıma yatıyor. Çünkü sebep olarak işte hangi ülkeden kaç telefonun satıldığını daha rahat takip edilebilmesi gösterilmiş ama sonuçta Samsung hepimizden iyi olarak hangi ülkeye kaç telefonu gönderdiği, hangi seri numaralı telefonları gönderdiği, hangi e-mail numaralı telefonları gönderdiğini biliyor. Ve bu telefonların da hangi operatör üstünden hangi ülkede çalıştığını da çok rahat takip edebilecek altyapı sistemi sahip zaten. O yüzden hani o telefon atıyorum Almanya'ya gönderilen bir telefon Almanya'dan satılıp Türkiye'ye geldiyse o telefon aslında zaten Almanya'da satılmış demektir. Hani belki satılan telefon değil de hangi ülke kullanıcısı, hangi ürünleri, hangi nereden alınan ürünleri kullanıyor diye takip etmek belki bu sistemle mümkün olabilir ama yazılım güncelleme vermeyeceğiz demek de hani üst seviye bir telefon alıp farklı bir ülkeden sonra başka bir ülkeye geçen bir kullanıcının da hiçbir güncelleme almaması anlamı gelecek. Bu da zaten o firmanın kullanıcı gözünde marka imajını oldukça zedeleyecektir.
Tabii eğer böyle bir durum gerçekleşirse eğer hani biz kullanıcı bazında düşünmek gerekirse hem ürünlere daha geç ulaşacağız çünkü bazı ülkelere Türkiye'den daha önce gidebiliyor telefonlar. Hem daha yüksek fiyatla telefon almak zorunda kalacağız. Hem de yurt dışından telefon getirme durumunda olursak ya yazılım güncellemelerine en azından standart yollar itibariyle erişemeyeceğiz. Dediğimiz gibi bu bir haber. Ne kadar doğru ne kadar yanlış henüz bilmiyoruz. Ancak üreticiler belki de hani bu açık marketteki spot pazar dediğimiz yerdeki ikinci parti şirket, üçüncü parti şirketlere karşı hani o dağılımı şey yapabilmek açısından, koruyabilmek açısından, önleyebilmek açısından ya da haksız kazancının önüne geçebilmek açısından böyle stratejilerle benimsemesi finansal açısından aslında yapılabilecek bir şey ama tabii bunların sonucu bizim açımızdan olumsuzluk.
Tabii son kullanıcıyı oldukça mağdur edecek bir durum olacak bu.
Hepimizi mağdur edecek bir durum olacaktır. Çünkü geri geldiği zaman yurt dışından telefon getirme noktasında da pek çoğumuzun etrafında insanlar var. Hani Avrupa'ya gideyim, Avrupa'dan gelirken bir telefonu yanıma getireyim, o telefonu kullanayım mantığı.
İşine dostuna veren bu şekilde çok var ve bu insanların hepsinin mağdur olacağı bu sistemle aşikar.
Tabii hani işin bir diğer tarafından da vergi sistemi devreye giriyor. Neden bu kadar yüksek vergiler var vesaire tarzında ayrı bir tartışma konusu da gündeme gelebilir. Ancak şu anki çerçevede Türkiye'de telefonlar evet Avrupa'ya göre daha pahalı. Ancak dışarıdan telefon getirme durumunda eğer Samsung'un bu projesi de hayata geçerse eğer yazılım güncellemeleri imkansız hale gelmeyecek. Ancak biraz daha zorlaşacak. Herkesin en azından Samsung kullanıcılarının, yeni telefon kullanıcılarının root etmeyi ve yeni yazılım yüklemeyi öğrenmesi gerekecek diyerek diğer haberimize geçelim. Şimdi Google'un Chromos adında bir işletim sistemi var. Pek çoğumuz aşikar değiliz. Neden aşikar değiliz? Çünkü dünya çapında yaygınlaşmış bir işletim sistemi değil. Hala böyle bir proje, özel bir projeymiş gibi, konsept bir projeymiş gibi çalışmaları devam ediyor. Google belli başlı ülkelerde eğitim kurumlarına Chromos yüklü notebookları vererek kullanıcıların, öğrencilerin işletim sistemine alışmasını sağlamayı hedefliyor. Ancak henüz yaygınlaştığını söyleyemeyiz. Fakat yavaş yavaş da olsa, ufak ufak da olsa belli adımlar atılıyor. Bir süre öncesine kadar Google sadece kendi markası altında ürettiği Chromebook adındaki bilgisayarlarla Chromos işletim sistemini veriyordu. Ancak artık belli başlı üreticilerin de Chromos işletim sistemine sahip cihazlar, notebooklar çıkarmaya başladığını görmekteyiz ki onlardan bir tanesi de HP Pavilion Chromebook 14. Chromos işletim sistemini kullanıyor bu dizüstü bilgisayarda. Chromos işletim sistemi aslında bulut tabanlı bir işletim sistemi olarak gösterilebilir. Etrafında Google'ın servislerinin şekillendiği, yine bir takım Google hizmetlerinin üçüncü parti yazılımlarla pekiştirilip harmanlığının sunulduğu bir işletim sistemi. Şu an belki pek çok kişinin ihtiyacını görebilecek yapıya sahip, pek çok kişinin de belki ihtiyacını göremeyecek yapıya sahip. Kesinlikle. Ancak Google bunu bir şekilde geliştirmeye devam ediyor. Evet, belki diğer taraftan Android işletim sisteminin gelişimine baktığımızda hani Chromos ikinci plana düşmüş olabilir ancak HP gibi üreticilerin de bu alana girmesi Google'un oradaki istikrar çalışmasında bir başka göstergesi olarak düşünülebilir.
Şimdi akıllı telefon ve tabletlere baktığımızda bir tarafta fiyat segmenti gittikçe yükselirken bir tarafta da bazı üreticilerin aşağıyı farklı ürünlerle zorladığını görmekteyiz herhalde. Şimdi Chromebook'lara baktığımızda hepsinin ortak yanının uygun fiyat, güzel donanımlara sahip olup uygun fiyatlı olması ve işletim sisteminin o çok hafif ve rahat çalışmasından dolayı da bu sistemler donanımlar üzerinde çok rahat çalışabilmesi. Şimdi hepimiz, çoğumuz akşam işten çıktığımızda, okuldan çıktığımızda, eve gittiğimizde ne yapıyoruz bilgisayarımızı açıp? Genelde müzik dinliyoruz, internete giriyoruz. Hani oyun oynamak isteyen varsa oyun oynuyor ama ben kendi adıma konuşayım. Haftanın hani 7 gün eve gidiyorsam 5 günü hiçbir oyuna dokunmuyorum bile. Sadece 1-2 saat bilgisayarda böyle internete girip işlerimi halledip yatıyorum veya başka işlerle uğraşıyorum. Her neyse. Şimdi Chrome OS ve Chromebook'lara baktığımızda bu yaptığımız, bu yapabildiğimiz her şey rahatlıkla yapabileceğimiz donanımlara ve altyapıya sahip. Bulut tabanlı işletim sistemi, işte dahili depolaması da var. İnternet bağlantısı olmadığı yerde yine birçok uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında işte müzik çalıyor, video oynatıyor. Yani temel ihtiyaçları son derece rahatlıkla karşılayabilen ürünler. Fiyatları da düşük olduğu için Google burada belki de hani diğer üreticilerin göz dikmediği ve yüksek maliyetlerden dolayı rahat at koşturamadığı pazarda Chromebook'ları farklılaştırarak uygun donanımlarla kullanıcılara sunuyor diyebiliriz.
Tabii Chromebook'lara baktığımızda şu ana kadar özellikle son jenerasyon ürünlerde hatta Samsung'un yaptığı yeni Chromebook'ta ARM tabanlı, Cortex A5 tabanlı işlemci kullanılırken HP'nin Pavilion Chromebook 14 modelinde ise Celeron 847 işlemcisinin kullanıldığını görmekteyiz. Tabii ARM tabanlı işlemci yerine Intel tabanlı bir işlemci devreye girince fiyatı ister istemez biraz yükselmiş. Yani 330 dolarlık bir fiyattan bahsediyoruz ancak yurt dışı fiyatı tabii bu. Bu fiyata yurt dışında giriş seviyesinin biraz daha üzerinde, orta segmente biraz daha yakın ve kampanyalarla hani biraz daha kabul edilebilir fiyatlara düşmüş bazı dizüstü bilgisayarları almak da mümkün. Ancak bir şekilde şunu söyleyelim. Google'un buradaki yatırımları devam ediyor. Chrome OS işletim sisteminin geleceği ne olur bilemeyiz ancak yine de Google çalışmalarını sürdürüyor. Ben Chrome OS'tan daha ziyade Android'in daha fazla geliştirerek pek çok yeni kullanım alanına girebileceğini düşünüyorum açıkçası.
Kesinlikle Android'in zaten bu özellikle Çin tarafında üretilen farklı cihazlarla birçok yere girdiğini görmekteyiz. Kalem şeklinde bilgisayarlar, işte televizyonun arkasına HDMI'den bağlanan ve elektriği verdikten sonra işte Android sisteminin açıldığı çeşitli cihazları görmekteyiz ve bunların bugün şu anda birçok siteden 50 dolar altında çift çekirdekli, işte 1.5 GHz Cortex A9 işlemciye ve 4 çekirdekli Mali 400'e sahip birçok cihazı USB bellek boyutundaki bilgisayarı, Android sistemi alabilmek mümkün. Burada Chromebook'larla ilgili ufak da bir yeni detay verelim istersen. Chromebook'un da bir de Google tarafından geliştirme süreci devam etmekte senin de söylediğin gibi ve yeni bir Chromebook modelinde çeşitli detayları sızmış durumda. Adı Chromebook Pixel. Şu an büyük ihtimalle yüksek çözünürlüklü, yani Apple tarafında Retina olarak tabir edilen yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahip olacak ve cihazın tamamıyla Google tarafından tasarlandığı söyleniyor. Tasarım detaylarına baktığımızda giriş çıkış portlarını görmekteyiz bu sızan videodan. Ve tasarım anlamında aydınlatmalı klavyesi, ince yapısıyla belki de Google'ın
büyükte
bir touchpad'i var, dokunmatik ekranı var. Chrome OS'un belki de hızlandıracak bir cihaz olacak da olarak da lanse edebiliriz bu ürünü.
Tabii hani bundan bahsetmişken Google'ın yavaş yavaş donanım işine daha fazla yatırım yapmaya başladığını da net bir şekilde görmekteyiz. Bunların sonuçlarından bir tanesi de Chromebook Pixel adı veren bu yeni dizüstü bilgisayar olacak gibi görünüyor. Tabii Chrome OS için bekleyip görmek lazım çünkü Google orada çok yavaş hareket ediyor. Çok ağır ve emin adımlarla gitmeye çalışıyor. Ancak tabii gelecek ne gösterir? Bunu bekleyip göreceğiz. Çünkü bizim henüz test etme şansı yakalayabildiğimiz bir Chromebook yok. Yani Chrome OS'u belki bir takım kanallar vasıtasıyla elde edip bir yere kurup deneyebiliriz belki ama cihazların kendisi açısından Chromebook imzası taşıyan, Google'un Chromebook sertifikasına sahip cihazları henüz test etme şansı yakalayamadık. Tabii HP gibi üreticilerin bu alana girmesi bu bilgisayarların Türkiye'ye gelme ihtimalini yüksek geliştiren bir unsur ama şu an için böyle bir duyumumuz olmadığını da söyleyerek başka bir dizüstü bilgisayara geçelim. Şimdi Acer bir dönem Ferrari markasını taşıyan bu Ferrari rengi kırmızısı, Ferrari'nin şahlanan at logosuna sahip bilgisayarlarla çok sükse yaptı. Ferrari serisinin işte AMD işlemcili modelleriyle birlikte zaten sadece AMD işlemcili modeller vardı. Bunda altını çizmek gerekiyor aslında. Bir dönem aslında çok satış yaptı. Bu netbookların olmadığı, ultra taşınabilir bilgisayarların, ultrabookların olmadığı dönemde 11.6 inç ekranlı, işte AMD Athlon X2 işlemcili, yine AMD imzası taşıyan entegre grafik birimine sahip güçlü bilgisayarlarla çok da satış yaptılar, çok kişiye dolaştılar. Bizim forumumuzda da bu bilgisayarları kullanan çok kişinin çok olduğunu biliyorum şahsen. Bu ortaklığa baktığımızda aslında hep merkezinde Ferrari'nin Formula 1 takımının yer aldığını görmekteyiz. Çünkü AMD'nin Ferrari Formula 1 takımına sponsorluk dönemiyle Acer'ın dönemi çok ortak bir döneme rast gelir. Bu bağlamda da AMD işlemcisini kullanan Acer marka dizüstü bilgisayarları Ferrari F1 takımı Formula 1 yarışları esnasında da kullandılar. Hatta AMD'nin işlemcilerini kullanan, AMD tarafından tasarlanan süper bilgisayarları da telemetriden gelen verileri değerlendirmek açısından yarışlarda kullandılar. Ancak 2013 sezonu itibariyle Ferrari ve AMD arasındaki ilişki sona ermiş durumda. Ferrari Formula 1 takımının teknik iş ortakları listesinden AMD logosu kaldırıldı. Hatta AMD'nin Ferrari bir araçların arka kanadında yer alan logosu da F138 kodunu taşıyan yeni aracın artık üzerinde olmadığını görüyoruz.
Kesinlikle AMD'nin zaten finansal durumuna baktığımızda Formula 1 gibi sponsorluğun oldukça maliyetli olduğu bir spor sektöründe olması belki de uzun zamandır zaten Ferrari'den bu sponsorluğun alınacağı yönünde dedikodulara yol açmıştı. Çünkü baktığımızda bu organizasyonlara sponsorluk bedellerinin gerçekten inanılmaz paralara döndüğünü.
En az 15-20 milyon dolardan başlayabiliyoruz.
Kesinlikle sezonluk. Belki daha yüksek çünkü çeşitli yatırım maliyetleri de var burada ve çeşitli altyapı sistemlerini de sağlıyordu AMD. O yüzden bu AMD'nin son finansal durumlarından sonra bu tarz bir pahalı sponsorluk maliyetinin geri çekileceğini düşünmek yanlış olmazdı. Zaten 1-2 senedir konuşulan bir durumdu ve artık 2013 sezonu için AMD'nin sponsorluk olarak Ferrari tarafından çekildiğini görmekteyiz.
Tabii şunu söyleyebiliriz. Bunun ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ancak çok sık konuşulan dedikodulardan bir tanesidir bu konuyla ilgili olarak. AMD'nin Ferrari'nin Formula 1 takımına sponsor olmasının merkezinde yaklaşık birkaç sene önce yollarını ayırdıkları Henry Richards adındaki bir yöneticinin vesile olduğu söyleniyor. Bu yönetici motor sporları tutkunu bir yönetici, hatta amatör de yarışçı. Kendisi AMD'den sonra Motorola Freescale firmasına geçiş yaparak oranın da aslında yarış motor sporlarına girmesine vesile olmuş bir isim. Bu isimden sonra AMD'nin Ferrari'den çıkacağı söyleniyordu. Ancak birkaç sene daha devam ettiler buna. Muhtemelen anlaşmalar zaten uzun süreli anlaşmalardır. Ancak 2013 sezonu itibariyle artık AMD Ferrari'nin sponsoru değil. Bu da ne demek oluyor? Artık ilerisi için AMD, hatta AMD Fusion işlemcili bir Acer Ferrari bilgisayar görmemiz neredeyse imkansız. Yurt dışındaki bazı dedikodular Acer'ın Intel işlemcili Ferrari bilgisayar yapacağı yönde, ancak şu anki tablo bunda çok böyle mümkün bir seçenek olmadığını gösteriyor. Intel de Formula 1'deydi. Daha sonra Formula 1'den çıktı. Hatta BMW takımına destek veriyordu. Intel'den sonra AMD de bu sektöre, bu pazara veda etmiş oluyor. Tabii Formula 1 çok prestijli bir spor, motor sporları dalı. Burada olan firmalar aslında buranın kaymağını yiyorlar aslında. Çünkü gelirin çok yüksek oluyor. Çünkü zaten çok yüksek bedellerle giriyorlar ve beklentiler de yüksek oluyor ister istemez. Ancak bundan sonrası için yakın zamanda AMD'nin tekrar Formula 1'e girmesi çok mümkün değil diyerek diğer haberimize geçelim. Samsung cephesinden bir haber bu. Samsung 30 milyondan fazla satan Galaxy S2'yi yeniledi. Aslında tasarım bazında değil ancak donanım bazında ciddi bir yenileme operasyonundan geçirdi ve farklı bir firmanın farklı bir işlemcisini kullanan Galaxy S2 Plus modelini geliştirdi. Bu modelle ilgili haberleri zaten daha önce sizlerle paylaşmıştık. Şimdi bu modelin Avrupa'ya geldiği söyleniyor ki donanımına baktığımızda tasarım anlamında zaten S2'yle çok benzer. Donanımına baktığımızda ise Broadcom firmasının geliştirdiği bir işlemcinin kullanıldığını görüyoruz.
Şimdi bu tarz bir kararın alınmasının iki sebebi olabilir. Birincisi Exynos markasının artık Galaxy serisinin üst seviye telefonlarında kullanacak olması. İkincisi de üretim sıkıntıları olabilir. Zaten Samsung'un Amerika'daki Texas'taki tesisine de çok ciddi yatırımlar yaptığını biliyoruz. İşlemcili miktar üretimle işlemci hacmini arttırabilmek adına ve şu anki mevcut bantlarını büyük ihtimalle hem Cortex A15 tabanlı yeni işlemcilere hem de şu anda mevcut olarak üretilen 4 çekirdekli Cortex A9 işlemcilere ayırıyorlar. O yüzden ellerinde fazla üretim kapasitesi olmadığı için adeta zibil gibi üretilen eski bu Cortex A9 tabanlı işlemci üreticilerinden birinden anlaşıp hacimli bir şekilde bu işlemcileri alıp bu yeni modelde, revize edilmiş modelde piyasaya süreceklerdir diye düşünüyorum.
Tabii cihaza bakıldığında Broadcom tarafından üretilen Cortex A9 tabanlı 1.2 GHz hızındaki çift çekirdekli bir işlemcinin kullanıldığını görmekteyiz. Diğer özellikler açısından aslında çok bir radikal değişiklikler yok. 4.3 inç büyüklüğünde 480x800 piksel çözünürlüğünde bir ekranımız var. Bunun dışında tabii yine 1 GB bellek olduğunu görmekteyiz. Cihaz üzerinde 8 megapiksel kamera var. Yani Galaxy S2 ile çok aman farklılaşan bir cihaz değil.
Kesinlikle.
Broadcom tarafından üretilen bir işlemcisinin olması ve üzerinde Android 4.1'in standart olarak gelmesiyle ön plana çıkıyor. Ki zaten Galaxy S2 için Android 4.1'in incelemesinin Mart ayı gibi yaygın kullanıma, dünya çapında yaygın kullanıma sunulması bekleniyor. Tabii Samsung farklı fiyat segmentleri için yeni telefonlar sunmaya, alternatifler geliştirmeye devam ediyor. Galaxy S2 Plus da bu alternatiflerden birisi olarak muhtemelen Avrupa macerası içerisinde Türkiye'de uğrayacaktır diye düşünüyorum. Fiyatı da zaten yaklaşık Türk lirası olarak 900 lira seviyesini seyrediyor ki bu fiyatın aynı zamanda Galaxy S3 Mini ile neredeyse benzer bir fiyatlandırma olduğunu söyleyebiliriz. Galaxy S3 Mini'ye baktığımız zaman da zaten orada da Broadcom değil, ST Ericsson firmasının bir işlemcisi kullanılıyordu.
Evet.
Senin dediğin gibi muhtemelen Exynos markasını üst seviye premium modellerde kullanma yoluna gidecek gibi görünüyor Samsung diye tahmin ediyorum. Buradan da Qualcomm'a geçelim istersen.
Geçelim.
Hazır işlemcilerden bahsetmişken mobil işlemciler arasında Qualcomm Snapdragon 600 ve 800 serisi işlemcilerini geliştirdi. Yüksek performanslı işlemciler bunlar. S4 Pro'dan çok daha hızlı. Hem grafik bazında hem de çekirdek bazında, CPU bazında çok daha yüksek performans sunuyorlar. Tabii Qualcomm için sıkıntı şu, rekabet daha önce hiç olmadığı kadar arttı. İşte bir tarafta Nvidia gerçeği var. Geçen sene tabletlere damga vurdu Android tabletleri. Diğer taraftan da Samsung inanılmaz derecede yatırım yapıyor bu alana. Hatta Apple eğer Samsung ortaklığını bitirirse üretim bazında Samsung'un çok daha yeni işlemciler geliştirebilmek adına tüm kaynaklarını bu yöne kaydırabileceği de konuşulmakta. Qualcomm tepe yöneticisi geçtiğimiz günlerde Samsung'a yüklenmişti. Her ne kadar daha sonra Qualcomm cephesinden bir düzeltme gelse de CEO'nun Çin'de yaptığı konuşmanın Çince metninin yurt dışındaki İngilizce kaynaklara yanlış tercüme edildiğini söylese bile ortak nokta şuydu. Qualcomm diyor ki çekirdek sayısı önemli değil, insanları kandırmayalım. Burada aslında alınan performans ve gösterilen randıman büyük önem taşıyor diyorlardı ve Samsung'un 8 çekirdekli Exynos Octa işlemcisine biraz böyle gönderme yapmışlardı. Şimdi bir başka Qualcomm yöneticisinin bu sefer de tekrar 4'ü hedef aldığını görmekteyiz.
Evet, Qualcomm yöneticileri biraz sivri dilli ve yani gönderme yapmayı seviyorlar ama haksız olmadıkları da bir nokta var. Mesela Tegra 3'ü eleştirirken hani bizim çift çekirdekli işlemcimiz Tegra 3'ten daha iyi ve daha performanslı diye lanse etmişlerdi. Hani belki saf işlem performansı olarak bu matematiksel veya diğer çeşitli işlemlerde belki 4 çekirdekli Tegra 9 daha iyiydi ama hani günün sonunda son kullanıcıya yansıyan enerji verimliliği olsun, grafik performansı olsun birçok alanda da bu çift çekirdekli S4'lerin Tegra 3'lü cihazları geçtiğini görmekteyiz. Bunları biz de kullandık ve şahit olduk bu duruma. Şimdiki zaten bu yenilenen 600 ve 800 serisi de şu anki mevcut mimarinin daha ileri bir seviyede revize edilmiş versiyonları ve Tegra 4 özellikle GPU tarafında bizim beklentimizi yine karşılamadı. 72 çekirdekli bir GPU'ya sahip olsa da biz daha çok Kepler tabanlı yüksek enerji verimlerine ve grafik performansına sahip bir grafik işlem birimi bekliyorduk. Daha eski bir teknolojiyle karşımıza çıktılar. Hani muhakkak performans anlamında Tegra 3'e kıyasla oldukça iyidir ama Tegra her yeni versiyonu çıkardığında piyasadan bir miktar önde olsa da diğer üreticilerin Tegra'ya geçmesi de çok fazla zaman almıyor.
Evet, zaten Qualcomm çekirdek performansı olarak Nvidia'nın Tegra çözümlerinden daha iyi bir noktada yer alıyordu. Snapdragon ailesinin saf çekirdek performansı Nvidia'nın Tegra jenerasyonuyla kıyaslandığında daha yüksek performans sunduğunu zaten biliyorduk. Grafik tarafı tartışmalıydı. Adreno 320'ye kadar Qualcomm'la Nvidia aslında neredeyse kafa kafaya sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz. Yer yer Tegra 3'ün grafik birimi, yer yer ise Adreno 225 grafik biriminin üstün olduğunu görmekteydik. Ancak Adreno 320 ile birlikte Qualcomm biraz daha durumu toparladı. Ve şimdi Adreno 330 ve 420 ile birlikte biraz daha ileri taşıyacak gibi görünüyor ki zaten Qualcomm'un açıklamaları da biz artık grafik performansı olarak da Nvidia'yı geride bıraktık yönünde. Tabi bunları bekleyip görmek lazım. Henüz Snapdragon 600 ve 800 serisi işlemcilere sahip akıllı telefonları görmedik. Ancak Adreno 330 grafik birimi arttırılmış saat hızı ve geliştirilmiş verimliliği sayesinde Nvidia GeForce tarafında GeForce ULV mimarisinin yeni versiyonunu kullanan Tegra 4'e karşı bir üstünlük sağlayabilir. Nvidia'nın da mutlaka ve mutlaka burada daha özelleştirilmiş bir takım çözümleri devreye alması gerektiğini söyleyerek HTC'ye geçelim. HTC yakın zamanda M7 adına yeni telefonunu duyuracak. Hatta 19-20 Şubat tarihlerinde Londra'da yapacağı özel bir etkinlikte M7 kodlu bu telefonu lanse edecek. Telefon piyasaya M7 adıyla mı çıkar yoksa başka bir isimlendirmeyle mi gelir? Bunu henüz bilmiyoruz. Ancak telefonun gelen bilgilere göre çok devrimsel ve radikal bazı özelliklere sahip olacak konuşuluyor ki bunlardan bir tanesi kamera üzerinde olacak. Şimdi şu an satılan telefonlara baktığımızda nasıl kameralar var? 8 megapiksel, 13 megapiksel, 5 megapiksel ve benzeri gibi. Ancak HTC'nin yeni telefonu HTC M7'de 4.3 ultrapiksel kamera olacakmış.
Evet, şimdi ultrapiksel aslında sayı bazında mega ile aynı sayıya denk gelse de burada kamera işleyişinde çok farklı bir yöntem kullanılıyor. Aslında çok farklı dedik ama özellikle el kameralarında Panasonic'in kullandığı bir sistemdi bu. Birden fazla sensör kullanarak şimdi görüntüyü oluşturan alt sensörü kırmızı, yeşil ve mavinin her birinin bu rengi yakalama üzerine geliştirilmiş, optimize edilmiş sensörleri tarafından yakalanmasıyla oluşturulan bir görüntü teknolojisi. Sonuçta baktığımızda 4.3 megapiksellik 3 tane sensörün kullanıldığını görmekteyiz. İşte bunlardan birinci sensör kırmızı, diğeri mavi, diğeri de yeşili yakalayarak görüntüyü oluşturuyorlar. Tabii daha demin de dediğim gibi bu sensörler bu renkleri yakalamak için optimize edildiğinden standart hani 3 rengi birden yakalayan sensöre kıyasla daha verimli oluyorlar ve görüntü kalitesini hakikaten yükseltiyorlar. İşte Panasonic'in 3 MOS teknolojisinde kullandığı bir teknolojinin aslında cep telefonlarına uyarlanmış versiyonu da diyebiliriz.
Tabi burada aslında yapılan uygulama şu, her pikselde geleneksel piksellerden daha fazla veri yüklenerek günün sonunda işlemden geçmiş asıl ham görüntünün daha yüksek kaliteyle sunulması hedefleniyor. Burada da HTC muhtemelen geleneksel firmalardan farklı olarak alternatif bir sensör üreticisiyle işbirliğine gitmiş olabilir. Burada zaten bakıldığında Foveon X3 gibi çeşitli sensör üreticilerin sensörlerin olduğunu görmekteyiz profesyonel makinelerde kullanılan. HTC de M7 ile birlikte böyle bir sürpriz yapabilir. Ekranı da zaten 4.7 inç büyüklüğünde Full HD bir ekran olacak. Solux tabanlı, hani optik dominant teknolojisini kullanan bir telefon ekranla gelmesi bekleniyor telefonun. M7 aslında büyük merakla beklenen telefonlardan bir tanesi. Hatta geçtiğimiz günlerde HTC tepe yöneticisi de şirket çalışanlarına verdiği 2002'ye veda partisinde çalışanlara van van van M7 diye tezahürat yaptırmış. Hani bunun videosu da var, şu an ekranlara geliyor zaten. Şirket anladığım kadarıyla M7'den çok iddialı. Evet. Beklenti çok büyük. Piyasaya çıkmasında 8 Mart tarihinde olacağı söyleniyor. Yani hani Dünya Kongresi'nden, Mobil Dünya Kongresi'nden tanıtıldıktan hemen sonra piyasaya çıkacağı konuşuluyor ki böyle bir şey olursa eğer hakikaten hani şey yapılabilir. Galaxy S4 öncesinde pazarda yüksek satış rakamlarına ulaşması beklenebilir. Ancak bir başka kanaldan gelen haberde komponent tarafındaki sıkıntılardan dolayı M7 satışlarının talebi karşılayabilecek düzeyde olmayacağı yönünde.
Olabilir. Şimdi özellikle böyle daha önce denenmemiş şeyleri deneyen üreticiler üretim tarafında sıkıntı yaşayabiliyorlar. Şimdi bu sensörü üreten firmalar büyük çapta o firmalar değiller ve bu gelen büyük hacimli talebi karşılayabilecekler mi? Bunları bekleyip göreceğiz. Ama sonuçta günün sonuna baktığımızda akıllı telefonlar artık donanım anlamında pek birbirinden ayıramaz hale geldik ve özellikle belli dönemde belli üreticilerin yıldızı parlıyor ve en iyi donanımları onlar üretiyor. Mesela şu anda Qualcomm'un çözümleri gibi. Bu tarafa baktığımızda üreticilerin farklılaşabilmek adına farklı çözümleri tercih ettiğini görüyoruz. En güzel örneği de şu anda zaten ilk haberimiz konusu olan da Xperia Z'ydi. Bakalım M7'yi bu yeni ultrapiksel teknolojisiyle görüntü kalitesinde veya cep telefonunda fotoğraf konusunda ne kadar farklılaştıracak, ama eğer düzgün ayarlanmışsa ve kaliteli bileşenlerin kullanıldığını görebilirsek bence güzel bir fark yaratacaktır.
Ya görünen o ki önümüzdeki birkaç ay için HTC M7, Sony Xperia Z ve Samsung Galaxy S4 en çok konuşulan telefonlar olarak gündemdeki yerlerini koruyacaklar gibi görünüyor. Ve tabii diğer taraftan eğer Apple lansmanı yaparsa Haziran ayı gibi iPhone 5S'yi de bu grubun içerisine dahil edebiliriz diyerek diğer haberimize geçelim istersen. Şimdi GoPro'yu bilen biliyor, bilmeyenler için de biz zaten mobilitede dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Aksiyon sporları söz konusu olduğunda, geleneksel kameralarla çekilemeyecek görüntüler devreye girdiğinde GoPro kameralar her zaman bu sınıfta en çok konuşulan kameralar oldu. Hatta aksiyon kamerası eşittir GoPro diyebiliriz. Bu kameralar hani snowboard'dan yüzmeye kadar pek çok farklı spor dalında kullanılmaktaydı. En son çıkan kameraları GoPro HD Hero 3'te sahip olduğu 4K video çekim yeteneği ve bir takım diğer özellikler sayesinde çok konuşulan kameralardan birisi olmaya başardı ki GoPro'nun kompakt dijital kamera pazarında dünya geneli için %19'luk pazar payına sahip olduğuna not düşelim buradan. Tabii bu kamera bu kadar kullanılınca farklı aksesuarlar da üretilmeye başlandı. Şimdi aksesuar deyince akıllara ne gelir? Hani tripod, bir takım steadicamler,
takma aparatı.
Takma aparatı ve bir takım başka çözümler gibi. Ancak GoPro için hazırlanan yeni bir versiyon, yeni bir aksesuar seçeneği, alternatifi tüm bunlardan daha farklı bir çözüm.
Kesinlikle Lehman Aviation tarafından üretilen bu cihaza baktığımızda böyle hani 80'lerde 90'larda böyle casus görüntüleri yayınlanan savaş uçakları, bombardıman uçaklarına benzediğini görmekteyiz. O gizli stealth fighter'lara benzeyen bir tasarımda özel bir uçak. Bunun üzerine GoPro'yu takıp havaya saldığımız nereden 5 dakika boyunca havada kalarak çeşitli önceden belirlenmiş bir güzergahın görüntülerini bizlere aktarabiliyor. Aslında mühendislik anlamında ciddi çalışmanın yapıldığı bir ürün olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü bu kadar ufak boyutta bir cihazdan verimli bir şekilde kullanabilmek adına ciddi bir emek harcamak şart. Özelliklerine baktığımızda pilli bir elektrikli bir motora sahip olduğunu görüyoruz bu aksesuarın. 850 gram ağırlığa sahip, 92 cm'de kanat açıklığı var. Bunu GoPro'yu üstüne veya altımıza takmamızın ardından önceden belirlediğimiz GPS koordinatları arasında dolaşarak bize o bölgenin görüntülerini çekip aktarabiliyor.
Tabii burada Lehman Aviation LA100 ile ilgili en dikkat çekici nokta ise kullanmak için herhangi bir özel pilotaj bilgisine gerek duyulmaması. Yani biraz alıştırma yapan herkes aslında bu insan hava aracını kullanabilecek düzeye gelebilir. Ama tabii bunun için hani biraz pratik yapmak gerekiyor diyebiliriz. Hani bakıldığında aslında 20 ile 80 kilometre arasında hızlara çıkıp 35 kilometreye kadar rüzgar hızına da karşı koyabilen bir yapıdaymış bu. Hani bir süre öncesine kadar, belki birkaç yıl öncesine kadar gökyüzünden görüntüleme yapmak, video çekim yapabilmek çok zor şeylerdi ya da çok yüksek maliyetler gerektiren bir unsurlardı. Hatta ben hatırlarım, Vizontele'nin birinci filmi için yurt dışından, havadan görüntü için yurt dışından 2000 getirildiği falan konuşuyordu o dönemlerde 2000'lerin başında. O nereden nereye geldik? Şimdi GoPro HD Hero 3'te 4K video çekebiliyoruz ve eğer istersek
1000 dolarlık
bir aksesuarla birlikte gökyüzünden fotoğrafta ya da videoda çekebiliyoruz ki bu videoları zaten çektikten sonra profesyonel video yazılımlarıyla beraber stabilize edip çok daha güzel görüntüler elde etmek de mümkün. Hani teknolojinin gelişimine baktığımızda artık 1000 dolara bir insansız hava aracı alıp istediğimiz noktayı da gözlemleyebiliyoruz. Tabii bunun istediğimiz nokta derken şöyle bir durum var. Türkiye'de henüz çok fazla bunun sınırı çizilmiş olmasa bile pek çok yerde hani askeri bölgeler ya da bir takım güvenlik unsurlarından ötürü çekimlere de aslında çok fazla izin vermiyorlar. Ancak Türkiye için bunları konuşmaya henüz erken. Şu an isteyen istediği yeri çekiyor gibi görünüyor.
Güvenlikle ilgili cihazın belli bir sınırlandırması da var. Ondan da sen bahsetmişken bunu da detaylandıralım. Cihaz en fazla havada 5 dakika kalabiliyor. Bunun da en büyük sebebi tabii ki üzerinde anlaşıldığı üzere güvenlik. Çünkü hani GoPro değil de gidip bir patlayıcı bir madde koyarsanız onun üstüne ve pili bittikten sonra bir yere düştüğünde o şey patlayacak şekilde dizayn edilirse, ki bunlar zor işler değil çünkü bugün birçok farklı şeyi birleştirip çok farklı patlayıcılar yapabilmek mümkün. Bunları üzülerek izliyoruz, takip ediyoruz. O yüzden firmada böyle 5 dakika uçuş süresi sınırlandırarak cihazın üretim ve kullanım amacı dışına çıkılmasını engellemişler.
Tabii son olarak şunu da söyleyelim. Bu cihazı kullanmak için herhangi bir pist ya da düz bir alana ihtiyacınız yok. Zaten ilk hareketi elle fırlatarak veriyorsunuz. Daha sonra motor devreye girerek cihaz havada uçmayı gerçekleştirebiliyor. Hani havadan görüntüleme için pek çok prodüksiyon şirketinin, dizi yapım firmasının ilgi duyabileceği bir çözüm. Çünkü dediğimiz gibi GoPro HD Hero 3 4K video da çekebiliyor. Evet, 15 kare saniye belki çok yeterli değil, ancak Full HD çözünürlükte de 120 kare saniye çekme modu var. Kesinlikle. Dolayısıyla pek çok güzel video çekimi, reklam çekimi ya da klip çekimi için böyle bir çözüm de kullanılabilir diyebiliriz. Hazır kameralardan ve görüntü kalitesinden bahsetmişken Toshiba tarafından bir yapılan duyurusu, yapılan gelişime geçelim istersen. En çok ancak akıllı telefon ve tabletler için kamera sensörü geliştiren firmalardan bir tanesi Toshiba. Toshiba şimdi yeni geliştirdiği 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera sensörü ile bu fotoğraflarda çok sık karşımıza çıkan ve yer yer canımızı da çok sıkan kumlanma
noise
adı verilen kumlanma sorununun önüne geçtiğini söylüyor.
Kesinlikle. Şimdi görüntü kalitesinin bir numaralı etkeni de belki de bu kumlanma, yani noise oranı. Çünkü megapikseli yükseltsek de her ne kadar belli bir yerden sonra o görüntünün o büyük olması pek de işimize yaramıyor. Bizim istediğimiz oradaki fotoğraftaki netlik, kalite, alan derinliği gibi farklı etkenler olabiliyor. Şimdi o yüzden sadece megapikselini konuşmak burada hani ekran kart tarafında ne kadar belleği varsa o kadar iyi demek gibi bir hale geldi. O yüzden Toshiba'nın geliştirdiği bu yeni CMOS sensöre baktığımızda aslında benzer teknolojiye sahip ürünlerin piyasada olduğunu görüyoruz. Toshiba'nın bu yeni ürettiğinin ise daha ufak boyutlara sahip olduğunu görmekteyiz. Şu anda rakip üreticilerin 1.4 mikrometreye 1.4 mikrometre boyunda ürettikleri bu sensörü Toshiba 1.12 x 1.12 mikrometre üretmiş. Bu da demek oluyor ki daha ince, daha ufak sensörler daha ufak cihazlarda yerini bulabilecekler.
Evet, son olarak şunu da söyleyelim. Bu sensör aynı zamanda HDR fotoğraf desteği de sunmakta ve 720p çözünürlükte 60 kare saniyelik bir video kayıt hızına da sahip. 1080p'de ise sadece 30 kare desteği sunuyor şu an için. Toshiba da bu konuda çok ciddi yatırımlar yapıyor. Hatta Lightro kamera dediğimiz o ışık duyarlı bir takım kamera var. Yani fotoğraf çektikten sonra istediğimiz yerine fokuslayabildiğimiz kamera teknolojisini de akıllı telefon ve kameralara getirmeye çalıştığını biliyoruz Toshiba tarafından. Görünen o ki akıllı telefonlar ve tabletlerde belki önümüzdeki bir sene içerisinde fotoğraf makinesi kalitesine görüntüler elde etme noktasında önemli bir yol kat edilmiş olacak diyerek bir yerel habere geçelim istersen. Ankara tarafında önemli bir haber geldi. Ankara Halk Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası bir açıklama yaptı ve belli bölgelerde,
pilot
bölgelerde ve belli duraklar için bazı otobüslere kablosuz internet desteğinin geldiğini açıkladılar ki bu aslında son derece önemli bir gelişme. Çünkü yurt dışında özellikle uzak doğuda çok kullanılan bir hizmettir bu. Belli otobüslerde Wi-Fi vardı. Hatta Türkiye'de de yeni değil. İstanbul'da da özellikle çift katlı bazı otobüslerde bazı operatörlerin yaptığı çalışmalar var. Ücretsiz bir takım Wi-Fi hizmetleri veriliyordu. Ancak şimdi artık bu Ankara'ya da uzamış durumda.
Kesinlikle bu özellikle ulaşım araçlarında kablosuz internet devri ilk olarak şehirler arası otobüs firmalarıyla başladı. Hani farklılaşabilmek adına bazı firmalar bu hizmeti sunarken artık günümüzde birçok uluslararası şehirler arası otobüs firmasının bu internet hizmeti sunduğunu biliyoruz.
Hatta yoğun trafikte eğer bu otobüslerden birisini yakalarsanız hemen internetine bağlanmak da mümkün değil.
Kesinlikle. Yani. Çoğu şifresiz olduğu için hemen yan araçta duran otobüsten hani Wi-Fi'ye bağlanabilmek mümkündü. Şimdi bunların şehir içine ve halk otobüslerine kadar inmesi çok iyi. Özellikle yenilenen halk otobüslerinin ardından bu hizmeti başlatmaları özellikle gençler için çok etkili olmuş. Ama burada benim internetten daha çok duyarlı olması gerekildiği düşündüğü bir konu var. O da bu halk otobüslerinin, özellikle de halk otobüslerinin çevreye yaydığı pis dumanlar. Çünkü yine trafikte ben de bugün rastladım ve herkesin sıkça örneklerini rastlamaya müsait olduğu bir durum. Bu halk otobüslerinin hala birçoğu, özellikle eski modelleri trafikteyken, hızlanırken arkasından inanılmaz derecede kötü duman atıyorlar ve çevreyi hem insanları hem de bitki sağlığını ciddi derecede bu duman etkiliyor.
Tabii Ankara için bir yorum yapmam çok doğru değil çünkü yaklaşık bir iki senedir Ankara'ya gitmişliğim yok. 1,5-2 senedir Ankara'ya uğramışlığım yok aslında. Ama İstanbul için şöyle söyleyebilirim. İstanbul'da yani belediyenin noktada ciddi çalışmaları var. Pek çok YTT otobüsünün yenilendiğini görmekteyiz. Halk otobüsünün yenilendiğine tanık olmaktayız. Artık tüm otobüslerin, hatta minibüslerin bile engelli vatandaşlarımızın rahatça binebileceği ve rahatça inebileceği, işte içerisinde klima olan, belli başlı modern standartlar üzerinde barındıran bir yapıya bürünmesi hedefleniyor. Bu bağlamda da bir dönüşüm başlamış durumda. Sürekli de filoya yeni otobüsler katılıyor. Zaten metrobüslerle başlayan bir akım vardı. Artık onu standart otobüsleri de uygulamaya başladılar. Şimdi en son minibüslerin ne değişeceği söyleniyor. Çünkü aslında İETT otobüsleri ve halk otobüslerinde en azından bir kamu kontrolü var. Belediyenin yaptığı bir kontrol var. Ancak minibüsler, hani işin özel sektör tarafı biraz daha karışık aslında. 15-20 yaşında otobüslerin, minibüslerin kullanıldığını yer yer tanık olmaktayız. Hatta Magirus diyoruz o eski Magirus minibüslerin.
Traktörden bozma
minibüslerin çok uzun süredir kullanıldığını görmekteyiz. Şimdi orada da bir değişim söz konusu. Hatta şöyle söyleyeyim, çok sık kullandığım için biliyorum. Şimdi Karsa'nın bu Peugeot J9, J10 araçlarının artık minibüs olarak yaygın bir şekilde kullanılmaya başladığını görmekteyiz ki birkaç hani minibüs şoförünün sohbetine tanık olmuşum. Magirus'a göre çok hızlı gittikleri, yani serbest trafikte, akışkan yolda bayağı hız alabildikleri ancak duramadıkları söyleniyor. Bu da ne demek oluyor? Minibüsçilerin çok fazla zaten araçları iyi de olsa kötü de olsa hız yapmaları ve trafik kullanmamız gerekiyor.
Özellikle trafiğin boş olduğu gece saatleri veya sabahın çok erken saatlerinde bu minibüs şoförlerinin adeta terörist dedikleri biliyoruz. Ve özellikle bu yenilenmenin ardından özel bir teknolojik donanımlarla belki GPS üstünden bu ulaşım araçlarının sürekli hızını kontrol edilip belli bir hızın üzerinde belli bir miktarda çıktığında bu şoförlere ciddi anlamda yaptırım yapılması da gerekli.
Buna mutlaka bir kontrol gerekiyor çünkü modern otobüs ve minibüslerde öyle motorlar var ki bugün binek araçlardan daha yüksek performans sağlayabilen, torku yüksek, işte yeni nesil dizel motorlara yer verildiğini görmekteyiz. Buraya da mutlaka bir kontrol mekanizmasının yerleştirilmesi gerekiyor diyerek biz tekrar teknoloji dünyasına geri dönelim. Şimdi Vine adında bir proje var. Bu proje nedir, ne yapıyor? Çapraz platform desteği sunuyor. Yazılımların her platformda emülatör vasıtasıyla çalışmasını sağlıyordu. Bugün zaten bugüne kadar gelinen yol itibariyle farklı platformlarda çalıştığını biliyoruz. Ancak artık x86 kodlarının da Android'de çalışmasını mümkün kılıyor bu proje.
Kesinlikle. Şimdi bu emülasyon dünyasına baktığımızda aslında yıllardır herkesin hayali. Birçok geliştirici, birçok bu yazılımcı bir emülasyon yaparak, verimli bir şekilde emülasyon yaparak farklı platformlar için yazılmış kodları farklı platformlar üstünde verimli şekilde çalıştırmaya çalışıyorlar. Hani bunu başarabilen oldu mu böyle tam anlamında? Benim bildiğim pek olmadı. Zaten farklı mimariler için tasarlanmış bu kodlar başka mimarilerde çalıştığında verimsizliğin ortaya çıkması son derece normal bir durumdu. Neyse konuyu dağıtmadan Vine'a geri dönelim. Vine zaten aslında senin de dediğin gibi farklı platformlar üstünde farklı kodlar çalıştırma üzere geliştirilmiş ve hala da geliştirilen bir platform. Özellikle Windows uygulamalarını Linux üzerinde çalıştırmak üzere. Bu Android versiyonuna baktığımızda ise bir x86 tarafında yazılmış Windows uygulamalarının Android cihazlar üzerinde çalışmaya sağladığını görmekteyiz. Bu uygulamanın geliştiricisi ufak bir tanıtım gerçekleştirmiş belli bir geliştirici topluluğuna. Ama burada biraz işi biraz dolandırdığı için performans anlamında ciddi sıkıntılar yaşanmış. Çünkü hani üzerinde Linux çalışan bir MacBook Pro'ya Android emülatörü kurmuş. Onun üzerinde de gitmiş bu x86 kodlarını çalıştırmaya çalışmış. O yüzden tabii performans anlamında böyle korkunç derecede hani yavaş bir ortam oluşmuş. Ama en azından gelecek vaat etmesi açısından önemli ve belki de büyük yazılım üreticileri tarafından bu konu ciddiye alınır ve yatırım yapılırsa daha verimli bir halde getirilebilir diye.
Zaten hani bakalım da mobil teknolojiler çok hızlı gelişiyor. Bir taraftan x86'nın yaygınlığı da zaten malum. Bu platformlar geliştiği sürece bu platformların ortak bir noktaya buluşturulması ihtiyacı da daha fazla doğacaktır ki Vine projesi de buradan türemiş durumda. Görünüm o ki biraz daha destek alırlarsa, biraz daha hızlı bir çalışma sistemin içerisine girerlerse önümüzdeki dönemde çapraz platform desteğinin çok daha olgun bir seviyeye geleceğini de görebiliriz diyerek buradan son haberimize geçelim.
Geçelim.
Son haberimiz aslında haberden ziyade bir konu üzerine tartışma şeklinde olacak. Biz bundan sonraki tüm bölümlerimizde sizden gelen konu talepleri doğrultusunda bir konuyu seçerek aslında her bölümümüzde yer vermeyi planlıyoruz. Mobilitenin geçen haftaki bölümünde kullanıcılarımızdan bir tanesi SAR konusuna değinilmesi gerektiğini söylemiştik ki SAR aslında çok önemli bir konu. Akıllı telefonlar için özellikle mobil telefonlar, mobil iletişim cihazları için büyük önem taşıyan bir konu. Özgül soğuma oranı diyebiliriz biz buna. Specific Absorption Rate olarak da geçiyor bu unsur. Nedir? Aslında en kaba tarifiyle cep telefonlarının yaydığı elektromanyetik güç olarak tanımlanabilir SAR.
Tabii aslında hani konumuz mobil cihazlar olduğu için cep telefonları diyoruz ama elektronik dalga yayıcı tüm cihazlar için geçerli. Elektrik alan ve manyetik alan oluşturan her cihaz için geçerli ve bu SAR değeri o cihazın yaydığı enerjinin, sinyal, radyo frekans dalgalarının vücut tarafından ne kadar tutulduğunun bir göstergesi. Bu ne kadar fazla tutulursa sağlık üzerinde o kadar fazla olumsuz ve kötü etkileri olabiliyor. Onun için belli kurumların belli değer limitleri var. bu konu hakkında ve bu değerlere baktığımızda aslında Avrupa ve Amerika olmak üzere hani temel olarak iki farklı kurumun belirlediği ayarları görmekteyiz. Mesela Amerika için FCC'nin belirlediği ayarlar 1 gram doku üzerine 1.6 watt bölü kilogramlık bir SAR değeri konulmuş. Bu kafa için yani vücudun kafa bölgesi için belirlenmiş bir değer. Çünkü bu özellikle telefonları hani kulağımıza dayadığımız için en fazla etkilenen bölge vücudumuzda kafamız. Hani vücudumuzda farklı şekillerde de etkileniyor. Onun da zaten ayrı ölçümleri ve değerlendirmeleri var. Neyse Avrupa'daki değere baktığımızda ise 10 gram doku için 2 watt bölü kilogramlık bir sınırın koyulduğunu görmekteyiz. Hani rakamları direkt karşılaştığında burada Avrupa'nın daha esnek davrandığı söylenebilir ama orada ufak bir detay var. FCC 1 gram doku için bu sınırı belirlemiş durumda. Avrupa ise 10 gram için. Yani Avrupalıların yine bu konuda daha ciddi ve sıkı davrandığını söyleyebiliriz.
Zaten aslında bu tür yasal düzenlemeler konusunda Avrupa'nın Amerika'ya göre işi hakikaten daha sıkı tuttuğu aşikar. Bunun Amerika'nın Avrupa'yla kıyaslandığı zaman hani kıyas alacağınız noktalardaki değerler göz önüne alındığında da net bir şekilde görebiliyoruz. Aslında sarı şöyle düşünebiliriz. Hani hep diyoruz ya radyasyon kötü bir şey. Radyasyondan uzak durmak lazım. Radyasyon yani cihazlardan mümkün olduğu kadar uzak durmak gerekiyor diye. Aslında bunu da bir nevi en basit anlatımıyla vücuda zararlı bir radyoaktif yayılım olarak da düşünülebilir. İnsanlara daha kolay anlatmak açısından. SAR değeri yüksek olan cihazlardan uzak durmak gerekiyor. Burada da tabii her cihazın SAR değerini bilmek gerekiyor. Özellikle Çin üretimi, ismi belirsiz ya da üretici ismini daha önce duymadığımız cihazlardan mutlaka ve mutlaka uzak durmak gerekiyor. Çünkü bu üreticileri SAR değeri gibi detaylar açıklamadıkları için ne kadar bir orana sahip olduklarını, ne kadar değere sahip olduklarını bilemiyoruz.
Kendileri bile bilmiyorlar ve kullandıkları kalitesiz malzemelerden dolayı da bu SAR değerinin çok yüksek olma ihtimali de ortada.
Evet, yapılan araştırmalar, akademik çalışmalar şunu gösteriyor. Tabii bu çalışmaların kaynağına göre bazı değerler değişiyor ancak 0.6 watt kilogram ya da 0.8 watt kilogramlık değerlerin üstünün tehlikeli olduğu genellikle düşünülüyor. Bu bağlamda üreticilere baktığımız zamansa SAR değeri konusunda en fazla yatırım yapan, bu konuya en fazla eğilen firmanın Samsung olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü en düşük SAR değerine sahip telefonlar sıralamasına baktığımızda Samsung'un pek çok modeliyle ilk sıraları domine ettiğini görmekteyiz. Hatta Samsung'un altından Çin üreticilerden bahsettik ya, Huawei firmasının da iOS X5 modeli için aslında bakıldığında çok ciddi, çok düşük rakamlara ulaşabilen nadir firmalardan birisi olduğunu görmekteyiz ki 0.34 watt kilogramlık bir değer sunuyor. Samsung'da ise 0.2 kilogram wattın altına kadar düşebilen bazı modeller yani olduğunu bilmekteyiz.
Eski telefonlar özellikle.
Özellikle eski ya da bir jenerasyon önce, evet, birkaç jenerasyon öncesinin telefonları olduğunu görmekteyiz. Yani şu anda zaten pek çok kaynaktan, pek çok üreticinin modern telefonları için SAR değerlerine ulaşılabiliyor. Biz kıyaslama yapmak açısından belli başlı bazı telefonları verelim istersen.
Tabii ki.
Örneğin Samsung Galaxy S3 için Avrupa modeli için Samsung Galaxy S3 için kafa değeri 0.21 watt kilogram olarak açıklanmış. Apple iPhone 5'in Avrupa versiyonuna baktığımızda yine kafa için olan değer 0.95 watt kilogram. Nokia Lumia 920 için ise 0.70 watt kilogram. Yani bu değerler itibariyle Galaxy S3'ün bu 3 telefon arasında en düşük SAR değerine sahip cihaz olduğunu, ardından iPhone 5'in geldiğini, son olarak da Lumia 920 olduğunu görmekteyiz. Tabii bu listeyi uzatabiliriz ya da siz internetten arama yaparak hangi telefonun ne kadar SAR değerine sahip olduğunu da bulabilirsiniz. Hatta bazı firmalar kendi web siteleri altında SAR kısmına da sahipler. Hı hı. O kısma girerek o firmanın bir telefon modelini yazarsanız eğer kapsamlı SAR bilgileri de elde edebiliyorsunuz. SAR dedik hani zararlı, yüksek olmasına kaçınılması gerekiyor. Peki
zararları neler?
Vücuda nasıl etki edebilir? Şimdi bir kısa vadeli bir de uzun vadeli olumsuzluklar olarak düşünebiliriz biz bunu. Kısa vadeli zararlarına baktığımızda özellikle eğer kalp rahatsızlığı yaşıyorsanız, hatta kalbinizde bir pil varsa ya da yakınınızda kalp pili kullanan bir akrabanız varsa SAR'ın çok ciddi etkiler yaptığını söyleyebiliriz. Yüksek SAR değeri, yüksek elektromanyetik güç yayılımının burada büyük olumsuzluklar doğurduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında yaptığım listeye bakıyorum, hani baş ağrısı, mide bulantısı, işte kan hücrelerinin bozulması, kadınlarda düşük riskin artması, bir de diğer taraftan kalıcı işitme bozuklukları gibi çeşitli sorunlar kısa vadede patlak verebilir, ortaya çıkabilir. Peki uzun vadeli zararlar neler? Onlara bakalım istersen. Burada yüksek tansiyon,
genetik yapının bozulması, sperm sayısının azalması, beyaz kan hücresinin azalması yani lenf kanserine kadar gitmesi, bunun yanında cilt kanseri ve beynin kan bariyerinde zayıflaması, zedelenmesi uzun vadeli zararların arasında yer almakta.
Tabii hani bunları konuşurken şunları dikkate almak fayda var aslında. Ben hani telefonda saatlerce konuşan bir insan değilim. Yani daha çok yazışma yöntemiyle, SMS ya da kısa mesaj yöntemiyle ya da iletişim uygulamaları üzerinden konuşmayı seven bir insanım. Ancak saatlerce telefon üzerine görüşme yapan insanlar var.
Kesinlikle.
SAR değeri özellikle onlar için çok önemli bir değer. Çünkü eğer telefonla iş nedeniyle ya da özel hayatınızdaki gelişmeler nedeniyle telefonu saatlerce kullanıyorsanız eğer, saatlerce yanınızda tutuyorsanız bu değerler çok büyük önem taşıyor.
Kesinlikle.
Çünkü sağlık konusunda aslında kimsenin bana bir şey olmaz dememesi gerekiyor. Evet. Her detaya dikkat etmekte fayda var. Telefonunuz kapalıyken bile aslında elektromanyetik güç yayabiliyor, radyasyon yayabiliyor. Burada yapılması gereken en net çözüm, telefonu kullanmadığınız zaman kapatacaksanız ya pilini de çıkarmak olacaktır.
Kesinlikle.
Hani sağ değeri çok önemli. Vücuda etkileri belki uzun vadede çok sert olabilir. Hani piyango için bir tabir vardı ya, çıkmaz demeyin, evet, şanssız deneyin diye. Burada da hani
bana bir şey olmaz demeyin.
Bana bir şey, aynen öyle, çünkü sonucunda kötü bir senaryoyla karşı karşıya kalabilirsin. Yani bu sar değerinden dolayı yılda belki 100 kişi hastalanır. Onlardan birisi biz olabiliriz. Bunu, evet, bilemiyoruz.
Burada kesinlikle ancak dikkat etmek lazım.
Yapılan pek çok bilimsel çalışma var. Uzmanların çok sayıda önerisi var. Sar dediğimiz bu elektromanyetik güç dağılımına mutlaka ve mutlaka dikkat etmek, hı-hı, gerekiyor. Satın alacağınız telefonun sağ değerini de öğrenebiliyorsanız üreticiden ya da satan noktadan temin etmeye çalışın. Ve en kötü ihtimalle 1 watt kilogramın altında olmasına dikkat etmekte fayda var. Hatta düşebiliyorsa eğer 0.8 watt kilogramın altına da düşmesinde fayda var diye diyoruz.
Kesinlikle. Programı kapamadan istersen uzun süre telefon konuşması yapmak zorunda olan kişiler için de birkaç tavsiyede bulunalım. Şimdi bu sar değerinin artması, vücudun bu radyasyona maruz kalması demek, o telefonun yaydığı güçle de alakalı. Çünkü hepimizin de bildiği üzere cep telefonları ne kadar az çekiyorsa o kadar fazla enerji harcar ve o kadar yüksek güçle çalışır. Hı hı. Bu da demek oluyor ki cep telefonu az çektiği bir yerde cep telefonuyla konuşmak vücudun maruz kaldığı radyasyon miktarını arttırıyor. Böyle durumlarda veya yine uzun süreli kullanımlarda ise kullanıcılara biz kulaklık kullanmalarını veya farklı Bluetooth gibi çeşitli aksesuarlar kullanarak telefondan olabildiğince uzakta kendilerini konumlandırıp görüşmelerini bu şekilde yapmalarını söylüyoruz. Çünkü hepimiz zaman zaman az veya çok uzun süreli telefon konuşmaları yapmışızdır ve hani bu konuşmalardan sonra herkes hani bir terler, başım ağrıdı der, hani midem bulandı der, böyle bir dengesini kaybeder, böyle gözleri hafif sulanır falan. İşte bunların hepsi aslında bu sar değerinin, maruz kaldığımız radyasyonun vücudumuz üzerinde kısa vadeli zararları.
Evet, dediğimiz gibi mutlaka ve mutlaka sar değerinin sahip olduğunuz ya da kullanmak istediğiniz telefondaki seviyesine de bakın. En azından 1 watt kilogramın, hı hı, altında olmasına mutlaka dikkat edelim. Dediğimiz gibi mobilitenin artık ilerleyen bölümlerinde son kısmı sizden gelen öneriler doğrultusunda konulara vereceğiz. Bu bölümümüzde sarın önemine bahsettik, öneminden ve dikkat edilmesi gereken unsurlarından bahsettik. Bizden şimdilik bu kadar. Mobilitede bu programın daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.
Hoşçakalın.